Ayrımon Sürü Frank Schatzing Sayfa 98 6 Nisan Kiel, Almanya. Solucanlarla ilgili son raporları Tina Lund'a vermesinden 2 hafta sonra Sigur Johansson bir taksiye binmiş, Avrupa'nın ileri gelen Deniz Jeobilimleri Araştırma Merkezi, Geomar Araştırma Merkezi'ne doğru gidiyordu. Deniz yatağının yapısı, gelişimi veya tarihi ile ilgilenen herkesin ilk durağı burasıydı. James Cameron bile Titanic ve The Abyss gibi filmler için onay almak amacıyla buraya pek çok ziyarette bulunmuştu. Ama kamuoyunu merkezin araştırmalarının değerine ikna etmek biraz daha zordu. Yüzeysel bakıldığında tortunun içinde dolanmak veya deniz suyunun tuzunu ölçmek pek de dünyanın sorunlarını çözecekmiş gibi görünmüyordu. Üstelik pek az kişi deniz dibinin neye benzediği hakkında bir fikir sahibiydi. Sonuçta bilim insanlarının gerçeği keşfetmesi 1990'ların sonunu bulmuştu. Güneşin sıcaklığından ve ışığından mahrum olsa da okyanus tabanı kurak, verimsiz bir yer değildi. Bilakis hayatla kaynıyordu. Derin deniz hidrotermal ağızlarının sayısız egzotik tür tarafından işgal edildiği bir sır değildi. Ama 1989'da jeokimyager Irwin Suez, Oregon Devlet Üniversitesi'nden Geomar Araştırma Merkezi'ne geldiğinde daha da garip şeylerden bahsediyordu. Hayat vahalarıyla çevrelenen soğuk sızıntılar, dünyanın içinden yükselen gizemli kimyasal enerji kaynakları ve o zamana kadar görmezden gelinen, ilgi çekici ama doğal süreçlerin değersiz bir yan ürünü olarak düşünülen metan hidratın sınırsız çökeltileri. Jeobilim dalları için diğer pek çok bilim disiplini gibi inzivaya çekilip çalıştıkları kabuğu yırtma zamanı gelmişti. Şimdi seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Doğal afetlere ve çevre ile iklimde uzun vadeli değişikliklere karşı uyarıcı ve önleyici yöntemler geliştirmeyi umuyorlardı. Metan geleceğin enerji problemine bir çözüm gibi görünüyordu. Medya hikayenin kokusunu aldı ve jeobilimciler yavaş yavaş işlerine duyulan bu yeni ilgiyi nasıl kullanmaları gerektiğini öğrendiler. Tüm bunların herhangi biri Johansson'un taksisini Kiel Körfezi'ne doğru süren adamın dikkatini çekmiş görünmüyordu. Kendisi ay sonunu zor getiriyordu ve bu yüzden son 20 dakikadır milyonlarca avronun emanet edildiği, bir takım bilim insanının dünya çapında gezilere çıktığı bir araştırma merkezi fikrine olan öfkesini kusuyordu. Johnson kusursuz bir Almanca konuşurdu ama adamı düzeltmek içinden gelmedi. Üstelik araya laf sokamazdı. Şoför taksi bir yandan diğerine yalpalarken konuşuyor ve delicesine elini kolunu sallıyordu. ''Arada ne halt karıştırdıklarını Tanrı bilir.'' diye omurdandı. ''Sen gazeteci misin?'' ''Biyoloğum.'' Şoför bunu gıda güvenliği skandalları konusuna dalmak için bir işaret gibi algıladı. Johansson'u kişisel olarak sorumlu tutuyor gibiydi.
''Biyolog mu? O zaman uzman görüşüne göre neleri yememiz güvenlidir? Ben biliyorsam Tanrı beni kahretsin. Bize sattıkları şeyleri yemek için delirmiş olmamız lazım.''
''Yemezsen açlıktan ölürsün.'' dedi Johansson.
Eğer yemezsem açlıktan öleceğim, yersem de yiyecekler işimi bitirecek.
Umarım kızmazsın ama şu tankerin kaputunun altında parçalanmaktansa et zehirlenmesinden gitmeyi tercih ederim. Şoför hiç umursamadan direksiyonu döndürdü ve bir sonraki çıkışa gitmek için 3 şerit birden değiştirdi. Tanker yanlarından yıldırım gibi geçti. Şimdi körfezin doğu yakasında ilerliyorlardı. Karşı kıyıda muazzam vinçler göğe uzanıyordu. Şoför Johansson'un son yorumuna alınmış görünüyordu. Başka tek söz etmedi. İleride birbirine bağlı sıra sıra binalar belirene dek sessizlik içinde uzun, üçgen çatılı evlerin yanından geçen banliyö yolunda ilerlediler. Çelik tuğla ve camdan oluşan blok çevresindeki evcimen atmosfere uymuyor gibi görünüyordu. Şoför keskin bir sağ yaparak Geomar Araştırma Merkezi önünde cayır cayır bir fren yaptı. Motor sarsılıp durdu. Johansson derin bir nefes alıp ücreti ödedi ve indi. Şu son 15 dakikayla karşılaştıracak olursa Statoil helikopterindeki yolculuğu bunun yanında nazik bir meltem gibi kalırdı.
''Orada ne halt karıştırdıklarını Tanrı bilir.'' dedi şoför. Görünen o ki direksiyona konuşuyordu.
Johansson açık duran yolcu camına eğildi. ''Gerçekten bilmek ister misin?''
''Elbette.'' taksi şoförlüğü endüstrisini kurtarmaya çalışıyorlar. Şoför boş boş baktı. Buraya çok da yolcu getirmiyoruz dedi şüpheyle. Belki ama getirdiğinizde aracınıza ihtiyacınız oluyor. Bu da dünyada petrol bittiğinde ya taksini jilet fabrikasına göndereceksin ya da başka bir yakıt kullanacaksın anlamına geliyor. Ve o yakıt yani metan okyanusun dibinde var. Burada onu dönüştürecek bir yöntem arıyorlar. Şoför kaşlarını çattı sonra.
Sorun ne biliyor musun dedi. Bizlere anlatmaya hiç zahmet etmiyorlar.
Tüm gazetelerde yazıyor.
Benim okuduklarımda yok dostum.
Johansson başını sallayıp kapıyı kapattı. Doktor Johansson, genç, cildi bronzlaşmış bir adam yuvarlak cam binadan çıkmış ona doğru geliyordu. Johansson adamın uzattığı elini sıktı.
Gerhard Bormann?
Heiko Zahling, deniz biyoloğu. Doktor Bormann şu anda ders veriyor. İsterseniz dinleyebilir ya da kantinde bir kahve içebiliriz.
Hangisini tercih edersiniz?
Tamamen size kalmış. Bu arada bize gönderdiğiniz solucanlar çok ilginçti.
Onların üzerinde çalışan siz miydiniz?
Hepimiz onların üzerinde çalıştık. Ne dersiniz? Şöyle geçelim. Kahveyi sonraya saklayalım. Gerhard işini birazdan bitirir ve kulak misafiri olmamızı aldırmaz.
Sofistike bir işlevsellik havası yayan ferah bir fuayeye girdiler. Zahling onu birkaç merdivenin ardından çelik bir asma köprüye yönlendirdi. Johansson ciddi bir enstitü için Geomar Araştırma Merkezi'nin şüphe uyandıracak kadar son modaya uygun olduğunu düşündü.
Genelde dersler için auditoriumu kullanırız diye açıkladı Zahling. Ama bugün okul çocuklarından bir sınıfımız var.
Bunu takdir etmedi.
Zahling sırıttı. Bir avuç 15 yaşındaki çocuk için auditoriumda herhangi bir sınıf gibidir. Bu yüzden onlara bir tur yaptırıyoruz. Nereye isterlerse bakabiliyorlar ve neredeyse istedikleri her şeye dokunuyorlar. Litotek'i sona sakladık. Orası örnekleri sakladığımız yer. Şimdi Gerhard onlara uykudan önce masallarını anlatıyor.
Ne hakkında?
Metan hidratlar. Zahling metal bir kapıyı kaydırarak açtı. Yükseltilmiş platform diğer tarafta da devam ediyordu. Birkaç adım yürüdüler. Depo odası neredeyse orta büyüklükte bir uçağın hangarı kadardı. Ve Johansson'un gözüne takılan görece büyük bir teknenin olduğu rıhtıma kadar uzanıyordu. Sandıklar ve araçlar duvarlara yaslanmıştı. Çoğunlukla çökelti özü ve kayalardaki gözeneklerde biriken suları topluyoruz diye açıkladı Zahling. Bu bir jeolojik tarih arşivi ve onunla gurur duyuyoruz. Elini usulca kaldırdı. Aşağıdan uzun boylu bir adam selamına karşılık verdi. Sonra tekrar çevresini saran gençlere odaklandı.
Bu şimdiye kadar gördüğümüz en heyecan verici şeylerden biriydi diyordu Gerhard Bormann. Örnek toplayıcı neredeyse 800 metre derinlikten dönmüştü ve arasına beyaz topaklar karışmış birkaç yüz kilo çökelti örneği taşıyordu. Onları güverteye boşaltmasını seyrettik. Örneklerin bazıları yolculuğa dayanamamıştı.
Bu olay Pasifik'teydi diye mırıldandı Zahling. 1996'da Oregon sahilinin yaklaşık 100 kilometre açıklarındaki uzun menzilli deniz kurtarma aracı Zonne'de.
Kaybedecek zaman yoktu. Metan hidrat fazlasıyla dengesizdi diye devam etti Bormann. Çoğunuzun adını duyduğundan şüpheliyim. Bu yüzden sizi fazla sıkmadan anlatmaya çalışacağım. Okyanus tabanını hayal edin. Orada olup biten pek çok şey var ama biz gaza odaklanalım. Örneğin biyolojik kökenli metan hayvanlar ve bitkiler çürüdükten sonra milyonlarca yıl içinde oluşur. Algler, balıklar ve planktonlar çürüdükçe büyük miktarlarda karbon salınır. Bakteriler bunda kilit rol oynar. Unutulmaması gereken önemli noktalardan biri de okyanus tabanında sıcaklığın çok düşük, buna karşılık basıncın çok yüksek olduğudur. Suyun altına inilen her 10 metrede basınç 1 bar artar. Nefes alma cihazlarıyla 50, belki 70 metreye kadar inebilirsiniz ama sınır hemen hemen bu kadardır. Rekor 140 metre ama size denemenizi önermem. Denemeye çalışan hemen herkes öldü. Her halükarda 500 metreyi aşan derinliklerden bahsediyoruz. Bu da fiziği tamamen değiştirir. Yani yüksek yoğunluktaki metan deniz yatağına sızarken sıra dışı bir şeyler olur. Gaz soğuk suyla birleşir ve buz oluşturur. Gazeteler buna metan buzu diyor ama tamamen doğru sayılmaz. Metan değil, çevresindeki deniz suyu donar.
su moleküllerinden oluşan gruplar katılaşarak her bir metan molekülünün çevresinde kafes benzeri bir yapı oluşturur. Çok büyük miktarda gaz minicik boşluklarda sıkışır.
Bir öğrenci elini kaldırdı. 500 metre çok da derin değil, öyle değil mi dedi. Jacques Picard Batiste kafıyla 11 bin metre derine inmişti. İşte buna derin denir. Neden orada buz görmedi?
Demek en derin insanlı dalışın öyküsünü biliyorsun. Çok iyi ki bu durumu nasıl yapacaksın?
Çok belli dedi kızlardan biri. Aşağıda yeteri kadar canlı yok. 1000 metrenin altında çürüyen fazla bir şey olmayınca metan olması da zor.
Biliyordum diye mırıldandı Johansson köprüde seyrettiği yerden. Kadınlar çok daha zeki.
Bormann kıza gülümsedi.
Bu doğru. Ancak her zamanki gibi istisnalar var. Metan hidrat eğer yeterli derecede organik kalıntılar içeren çökeltiler dibe sürüklenirse 3000 metrelik derinliklerde dahi bulunabilir. Bazen çorak denizlerde bile bu durum görülür. Aslına bakılırsa fazla basıncın olmadığı sığ sularda da metan hidrat bulduk. Sıcaklık yeteri kadar düşükse hidratlar oluşuyor. Örneğin kutup sahanlığında.
Grubun kalanını arkasına döndü.
Ana metan hidrat yani sıkıştırılmış metan depoları kıta yamaçlarında 500 ila 1000 metre arasındaki derinliklerde bulunuyor. Son araştırmalarımızdan biri bizi Amerikan kıyılarının hemen açığında bir su altı yükseltisine götürdü. 500 metre yüksekliğinde ve 25 kilometre uzunluğundaydı ve çoğunlukla hidratlardan oluşuyordu. Bazıları kayanın iyice içine gömülmüştü ama kalanı deniz yatağında açıktaydı. O zamandan beri okyanusların onlarla dolu olduğunu öğrendik. Ama bir önemli keşif daha yapıldı. Metan hidratlar kıta yamaçlarını bir arada tutan tek şeydi. Adeta çimento görevi görürler. Eğer hidratları çıkarırsanız yamaçlar İsviçre peyniri gibi görünecektir. Hidratlar olmazsa toprak kaymaları gerçekleşir.
Bormann sözlerinin iyice özümsenmesi için durakladı.
Dağısı da var. Dediğim gibi hidratlar sadece düşük ısı ve yüksek basınçla dengeliler. Yani anlayacağınız gazın tümü değil, sadece üst kısmı sıkışıyor. Dünyanın kabuğunun altında ısı yükselerek çökeltilerin iyice derinliklerinde hiç donmamış metan cepleri bırakıyor. Metan onu kapana kıstıran bir kapak gibi donmuş üst katmanın altında gaz halinde kalıyor.
Bunu okumuştum dedi kız. Japonlar metanı çıkarmaya çalışmıyor muydu?
Johansson gülümsedi. Sınıfta hep derse önceden hazırlanmış ve konunun çoğunu bilen bir öğrenci olurdu. Kızın akranları arasında çok popüler olmadığını tahmin etmek zor değildi.
Ah sadece Japonlar değil dedi Bormann. Tüm dünya onu çıkarmak istiyor. Ama bu o kadar kolay değil. Biz 800 metre civarı bir derinlikte örnek toplarken hidratlar yüzeye olan yolun yarısına gelmeden çözülmeye başladılar. Onları güverteye aldığımızda çıkardığımızın sadece küçük bir parçası kalmıştı. Metan hidratlar fazlasıyla istikrarsızdır. 500 metre derinlikteki bir derecelik ısı artışı bile o seviyede depolanan tüm stokun dengesizleşmesine neden olabilir. Hızlı davranmamız gerektiğini biliyorduk. Hidrat yığınlarını aldık ve ayrışmalarını önlemek için onları sıvı nitrojene soktuk. Haydi gelip bir bakın.
Bu işte bayağı iyi dedi Johansson. Bormann sınıfı paslanmaz çelikten bölmeleri olan raflı bir üniteye doğru yönlendirirken. Değişik ebatlarda konteynerler altta 4 adet tanka benzer gümüşlü fıçılarla birlikte birimin içine dizilmişti. Bormann birini çekip çıkararak bir çift eldiven giyip kapağı açtı. Bir tıslama sesi oldu ve fıçının içinden duman yükseldi. Birkaç çocuk korkarak geri çekildi.
Sadece nitrojen diyen Bormann konteynerin içine uzandı ve çamurlu buz gibi görünen yumruk büyüklüğünde bir öbek çıkardı. Birkaç saniyede köpürüp çatlamaya başlamıştı. Başıyla kıza işaret etti ve bir parça kırıp ona uzattı.
Epey soğuk ama canını acıtmaz dedi.
Kokuyor dedi kız.
Gruptan bazıları güldü. Evet çürük yumurta gibi. Bu yayılan gazın kokusu.
Daha fazla parça kırıp dağıttı.
Buzdaki koyu renkli çizgiler çökelti kalıntıları. Birkaç dakika içinde biraz kir ve bir avuç su dışında hiçbir şey kalmayacak. Buz erir ve metan molekülleri kafeslerinden serbest kalarak havaya karışır. Ya da bir başka deyişle deniz yatağının görünürde sabit olan bir parçası dağılarak arkasında iz bırakmadan yok olur. İşte size göstermek istediğim buydu.
Çocuklar köpüren buza dikkat kesilmişlerdi. Boğurman parçalar eriyene kadar bekledi, sonra devam etti.
Şimdi siz izlerken görünmeyen bir şey daha oldu. Hidratlara böylesine dikkat etmemizin nedeni budur. Metanın buz kristalleri tarafından sıkıştırıldığını söylediğimi hatırlıyor musunuz? Yakaladığınız her hidrat santimetre küpüne karşın 164 santimetre küp metan havaya kaçtı. Çözülme sırasında metan hacmi göz açıp kapayıncaya kadar 164 kat artıyor ve sizi avucunuzda bir su birikintisiyle bırakıyor. İstersen tadına bak dedi kıza ve bize ne düşündüğünü söyle.
Kız ona dehşet dolu bir bakış attı. Ama çok pis kokuyor.
Artık kokmuyor, gaz dağıldı. Ama korktuysan ben yaparım.
Kız başını eğip avucunu yaladı. Normal su.
Evet öyle. Deniz suyu donduğunda tuz ayrışır. Bu nedenle Antarktika gezegendeki en geniş tatlı su kaynağıdır. Buz dağları tatlı sudan oluşur.
Boğurman sıvı nitrojen tankını kapattı ve onu tekrar ünitenin içine itti.
Metan hidratları kullanma fikri çok tartışmalıdır. Şimdi neden olduğunu gördük. Farz edelim ki metan hidratların dengesini bozduk. Bir zincirleme reaksiyona sebep olabiliriz. Deniz yatağını bir arada tutan çimentonun birden buharlaştığını hayal edin. Derin denizden kaçan metanın iklimimizi nasıl etkileyeceğini düşünün. Atmosferi ısıtabilir ki bu da denizlerin ısısını arttırır. Bu da hidratların çözülmesini tetikler ve böyle sürer gider. İşte beni ve buradaki diğer bilim insanlarını meşgul eden mesele budur.
Neden onu çıkarmakla uğraşalım ki dedi olanlardan biri. Neden olduğu yerde bırakmıyoruz?
Çünkü tüm enerji sorunlarımızı çözebilir diye lafa atladı kız. Grubun önüne çıktı.
Japonlarla ilgili yazılarda söyleniyor. Onların kendilerine ait petrol kaynakları yok. Bu nedenle ithal etmek zorundalar. Metan sorunlarını çözebilir.
Bu aptalca dedi diğer çocuk. Eğer bir şey çözdüğü sorunlardan daha fazlasını yaratıyorsa o zaman bir halt çözmüyor demektir.
Johansson sırıttı. İkinizin de haklı olduğu noktalar var dedi Boğurman ellerini uzlaştırıcı bir edayla kaldırarak. Metan hidratlar enerji sorunumuzu çözebilirler ve sadece bu bile meselenin tamamen bilimsel olmadığını gösteriyor. Enerji endüstrisinin metan hidratlara büyük bir ilgisi var. Tahminlerimize göre derin deniz gaz hidratları bilinen diğer tüm gaz, petrol ve kömür yataklarının toplamının iki katı kadar yanabilir metan barındırıyor. Sadece Amerika kıyısındaki hidratlardan oluşan dağ sırasına bakın. Evet işte orada 26 bin kilometre kare boyunca uzanıyorlar ve 35 gigaton hidrat barındırıyorlar. Bu tüm Amerika'da bir yılda kullanılan doğal gazın 100 katı demek.
Etkileyici diye fısıldadı Johansson Zaling'e. Bu kadar çok olduğundan haberim yoktu.
Bundan çok daha fazlası var. Rakamları hiç hatırlayamam ama Gerhard sana doğrusunu söyleyecektir.
Boğurman sanki tüyü almış gibi devam etti.
Elbette emin olamayız ama derin deniz hidratlarında 10 bin gigatonun üzerinde metanın hapsedilmiş olabileceğini düşünüyoruz. Üstüne Alaska ve Sibirya'da her mevsim donmuş olarak bulunan toprakların altında kıyı hidratları var. Söz konusu hacim hakkında size bir fikir vermek için şöyle diyebilirim. Tüm kullanılabilir kömür, petrol ve doğal gaz rezervleri ancak 5 bin gigaton ediyor. Yani hidratlarda depolanmış metanın yarısından az. Enerji endüstrisinin onları çıkarmaya bu kadar hevesli olmasına şaşmamak gerek. Bu metanın sadece yüzde biri ABD'nin yakıt rezervlerini bir anda ikiye katlayacaktır. Ve oradaki yakıt tüketimi dünyanın herhangi bir yerinden çok daha fazla. Maalesef hikaye hep aynı. Enerji endüstrisinin bakış açısından hidratlar henüz el atılmamış büyük yakıt depoları. Ama bilim insanlarına göre patlaması an meselesi birer bomba. İki taraf için de tek çare birlikte çalışmak. Tabii insanlığın çıkarı için. Turumuz burada sona eriyor. Katıldığınız için teşekkürler.
Kendi kendine gülümsedi.
Tabii dinlediğiniz için de.
Ve anladığınız için diye mırıldandı Johansson. Eh dedi Zaling, anladıklarını umalım.
Seni daha farklı hayal etmiştim dedi Johansson. Boğurman'da el sıkışırken internetteki sayfanda bıyığın vardı.
Tıraş ettim. Boğurman parmağını üst dudağına bastırdı.
Senin yüzünden.
Nasıl yani?
Bu sabah oldu. Tıraş olurken senin solucanı düşünüyordum ki birden hayalimde canlandırdım. Aynanın üzerinde kıvranıyor ve kuyruğunu döndürüp duruyordu. Elimin ve jiletin o kuyruğu takip etmesi büyük talihsizlik oldu. Bir köşesini kesiverdim ve mecburen kalanını da bilim adına kurban ettim.
Yani vicdanımda şimdi de bir bıyığın yükünü taşıyorum. Johansson eğlenmişti.
Ah boş ver. Bir sonraki yolculuk başlayana kadar uzayıverir. Karavanda hepimiz sakal bırakıyoruz. Laboratuvar bu tarafta. Yoksa önce bir kahve mi içmek istersin?
Yok teşekkür ederim. Ne bulduğunuzu görmek için ölebilirim. Demek yeni bir keşif seferine çıkıyorsunuz.
Sonbaharda.
Bormann onları cam koridorlara yönlendirdi. Aleut dalma batma zoluna gideceğiz.
Beni Kiel'de bulduğun için şanslısın. Denizde geçen 8 ayın sonunda Antarktika'dan 2 hafta önce geldim. Karaya çıktığımızın ertesi günü aradın.
Neden o kadar uzun kaldınız?
Kışlıkları teslim ettik.
Kışlıklar?
Bormann güldü. Kış boyunca orada kalacak bilim insanları ve teknisyenler istasyonda çalışmaya aralıkta başladılar. 450 metre derinlikten buz çekirdekleri çıkarıyorlar. İnanılır gibi değil, değil mi? O kadar eski bir buz bize iklimimizin son 7000 yıllık tarihini anlatabilir.
Johansson taksi şoförünü hatırlamıştı.
Çoğu insan bundan etkilenmezdi dedi.
Onlara kalırsa iklim tarihi dünyadaki yoksulluğu bitirmeye veya bir sonraki dünya kupasını kazanmaya yaramaz.
Bu biraz da bizim suçumuz gerçi. Bilim kendi içine kapanmaya eğilimli.
Biraz önce verdiğin dersen aldığım izlenim bu değildi.
Bazen kendime tüm bu halkla ilişkiler meselesinin hiç faydası olup olmadığını soruyorum dedi Bormann bir sıra merdivenden aşağı doğru ilerlerken. Halka açık günler iyi güzel de genel kafa yapısını değiştirmiyor. Daha yeni ağzına kadar dolu bir gün geçirdik. Ama iddiaya girerim günün sonunda fazladan bir 10 milyonluk fonu hak edip etmediğimiz sorulsa.
Johansson bir anlığına düşündü. Sonra belki de asıl sorun bilimin değişik alanları arasındaki iletişimsizliktir. Ne dersin dedi.
Yani sence yeteri kadar iletişim kurmuyor muyuz?
Tam da öyle. Bu bilim ve endüstri ile bilim ve askeriye için de geçerli.
Ama bilim ve petrol endüstrisine gelirsek dedi Bormann konuya parmak basarak.
Johansson gülümsedi. Buradayım çünkü birilerinin bir cevaba ihtiyacı var dedi. Tabii sizi zorlamak istemem.
İş dünyasının devleri ve askeriye bilime bağımlılar. Hoşlarına gitse de gitmese de dedi Zaling.
Ve biliyorsun biz iletişim kuruyoruz. Bana sorarsan asıl mesele her bir tarafın kendi bakış açısını tam olarak ortaya koyamaması.
Veya koymayı istememesi.
Doğru, buz çekirdeklerindeki araştırma insanların açlıktan ölmesini engelleyebilir. Ama aynı zamanda silah icat etmek için de kullanılabilir. Hepimiz aynı şeye bakıyoruz ama herkes farklı bir şeyler görüyor.
Ve geri kalanı göremiyorlar diye başını salladı Bormann. Doktor Johansson, bize gönderdiğin numuneler mükemmel örneklerdi. Şimdi solucanların varlığı yamaç üzerine yapılacak inşaatı engeller mi bilemem. Ama daha fazla kanıtın yokluğunda öyle olması gerektiğini varsayıyorum. Güvenlik açısından inşaatın başlamasının aleyhineyim. Bilim insanlarının bakış açısından bakarsak solucanların rolü hakkında yeteri kadar bilgimiz bulunmuyor ve bu nedenle yamaçta sondajı öneremeyiz. Petrol şirketleri de harfi harfine aynı önermeden yola çıkacak ve tam karşıtı bir sonuca varacaklardır.
Kısacası birileri solucanların yamacı etkilediğini kanıtlamadıkça planlarını değiştirmeyecekler. Johansson Bormann'a baktı.
Sen ne düşünüyorsun? Solucanlar ne derece önemli? Emin olamam. En azından bize gönderdiğin örnekler sıra dışıydı. Seni ümitlendirmek istemem. Bulgularımızı sana telefonda da aktarabilirdim. Ama daha fazlasını görmek isteyeceğini düşündüm. Ve burada sana gösterecek çok şeyimiz var.
Çelik bir kapıya vardılar. Bormann duvardaki bir düğmeye bastığında kapı sessizce açıldı. Kapının arkasında büyük bir salon ve onun tam ortasında da neredeyse iki katlı bir ev büyüklüğünde devasa bir metal konteyner vardı. Üzerine düzenli aralıklarla lombozlar yerleştirilmişti. Çelik merdivenler konteynerin iki yanındaki borulara bağlanan makine parçalarının etrafında dolanan yürüyüş yollarına çıkıyordu.
Johansson internette laboratuvarın fotoğraflarını görmüştü ama boyutlarına hazırlıksız yakalanmıştı. Konteynerin içindeki su öylesine yüksek bir basınç altında tutuluyordu ki düşüncesi bile onu hasta etti. İnsanı bir dakikadan az sürede öldürebilirdi. Bu derin deniz simülasyon odası solucanları buraya gönderme nedeniydi. İçinde deniz yatağı, kıta yamacı ve sahanlığı ile birlikte tam teşekküllü yapay bir dünya vardı. Boorman bir düğmeyi çevirerek kapıyı arkalarından kapadı. Herkes bir basınç laboratuvarının faydalarına ikna olmuş değil dedi. Simülatör bize deniz yatağında olanların ancak kaba bir resmini çıkarabilir. Ama bizi her araştırılacak konu için bir keşif düzenleme zahmetinden kurtarıyor. Deniz jeobilimindeki mesele hiçbir zaman bütünün küçük bir parçasından fazlasını göremiyor olmamız. Simülatör sayesinde en azından genel hipotezlerimizi deneyebiliyoruz. Metan hidratların değişen koşullardaki dinamikleri üzerinde çalışmamıza imkan sağlıyor.
Bunun içinde metan hidratlar mı var?
Birkaç yüz kilo. Kendi kendimize biraz üretmeyi başardık ama bunu reklam etmiyoruz. Petrol şirketleri simülatörü tümden onların amaçları için kullanmamızı isteyeceklerdir. Ve tabii ki nakit ödemelerine sözümüz olmasa da bunun bedeli bilimsel bağımsızlığımız olamaz.
Johansson tankın tepesine bakmak için başını kaldırdı. Epey üzerinde bir grup bilim insanı en üst yürüyüş yolunda toplanmışlardı. Etrafındaki her şey garip bir şekilde gerçek dışı görünüyordu. Sanki 1980'lerden kalma bir Bond filmi sahnesi gibi.
Isı ve basıncı tam bir kesinlikle düzenleyebiliyoruz diyerek devam etti Boorman. Şu anda 800 metre derinliğe tekabül ediyorlar. Odanın tabanında 2 metre derinlikte durağan bir hidrat katmanımız var. Okyanusta olsa bunun 20-30 katı olacaktı. Bu katmanın altında dünyanın çekirdeğinden gelen ısıyı taklit ederek gaz halinde bir metan haznesi yarattık. Böylece tam fonksiyonlu minyatür bir deniz yatağı elde ettik.
Şaşırtıcı dedi Johansson ama bununla ne yapıyorsunuz? Yani elbette hidratları gözlemliyorsunuz ama... Sesi kısıldı. Zarin yardımına koştu. Gözlemlemek dışında ne yaptığımızı öğrenmek mi istiyorsun?
Evet.
Şu anda 55 milyon yıl öncesinin jeolojik bir olayını yeniden yaratmaya çalışıyoruz. Paleosen döneminin sonlarında Eosen'den hemen önce muazzam bir küresel ısınma olmuş gibi görünüyor. Okyanus bomboş kalmıştı. Tek hücreli organizmalar çoğunluğu dahil olmak üzere deniz yatağındaki yaşamın %70'i öldü. Derin denizin büyük bir bölümü barınılmaz hale gelirken karada ise biyolojik bir devrim oldu. Kuzey kutbunda timsahlar belirdi ve primatlarla modern memeliler astropikal iklimlerden Kuzey Amerika'ya göç ettiler. Hepsi birden müthiş bir karmaşaydı.
Nereden biliyorsun?
Çökelti çekirdekleri. O dönemdeki küresel ısınma hakkında tüm bildiklerimiz 2000 metre derinlikten gelen tek bir çökelti çekirdeğinden geliyor.
Peki çökelti size buna neyin sebep olduğunu anlatıyor mu?
Metan dedi Boorman. Deniz ısısı yükselmiş görünüyor. Bu da büyük miktarlarda hidratın dengesizleşmesine sebep olur. Kıta yamaçları çöktü ve bu durum su altı heyelanlarına sebep olarak daha fazla metan gazını ortaya çıkardı. Sadece birkaç bin, belki de birkaç yüzyıllık bir sürede okyanusa milyarlarca ton metan yayıldı ve oradan atmosfere dağıldı. Şiddetli bir döngüydü. Metan, karbon monokside göre 30 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeline sahiptir. Okyanuslar dahil gezegenin dört bir yanında sıcaklık artarak hidratları çözdü ve her şey sil baştan bir daha başladı. Dünya dev bir fırına döndü.
Boorman Johansson'a döndü.
Derinlerdeki sıcaklık 15 dereceye çıktı. Bugünkü sıcaklık 2 ile 4 derece arasında. Bu çok büyük bir değişiklikti.
Bazı türler için felaket ama kalanı için herhalde sıcak bir başlangıç yapmışlardır. Ne dediğini anladım. Sırada insanoğlunun soyunun tükenmesi var sanırım, değil mi?
Zalink gülümsedi. İşler henüz o kadar ölümcül bir noktaya gelmedi ama haklısın. Şu anda bir iklim değişikliği döneminde olduğumuza inanmak için sebepler var. Derinlerdeki hidratlar fazlasıyla istikrarsız. Bu yüzden solucanlarına bu kadar önem atfediyoruz.
İyi de bir solucanın hidratların dengeliliği ile ne ilgisi olabilir ki?
Teoride yok. Hidrat tabakaları yüzlerce metre kalınlığında, solucan en üst tabakada kalıyor ve 1 veya 2 santimetre kadar buzu eritip bakterilerle birlikte keyif çatıyor.
Ama bizim solucanların çok büyük ağızları var. Aslına bakarsan bizim solucanlar aklı hayale sığmıyor. Gel de kendin bak.
10. ayrımın sonu. Sayfa 108.